Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 58. Ayırım. Tanrı Gölgesinde Anayasa. 1. İslam Dünyası ve Halifelik. Tanzimat rejiminin yarattığı devlet-din ikiliğindeki başka bir deyimle gelenek ile çağ gereçleri arasındaki tutarsızlıkları bir çözüme kavuşturmak amacıyla başlayan anayasa akımının, dolayısıyla da yeni Osmanlılar ideolojisindeki iki eğilimin uzlaştırılması çabalarının iç ve dış baskıların da etkisi altında nasıl 2. Abdülhamit'in anayasalı mutlakiyetçiliğinin temelini attığını görmüş bulunuyoruz. Böyle bir rejim, halk idaresine karşı terk adamın zorla koyduğu bir rejim olamaz. 2. Abdülhamit rejimi kendini zorunlu yapan koşullar altında biçimlenmiştir. Onun istibdat idaresi olarak nitelendirilmesi 19. yüzyılın sonuna doğru başlar. Yıkılış belirtilerinin korkunç örgütçülere varmasıyla içeride dışarıda bu yönetime başlayan hücumlar birbirinden ayrı, çok kez birbirine karşıt amaçlar güden kaynaklardan gelmiştir. Fakat başlangıçta 2. Abdülhamit rejimi yalnız Türkiye'de değil, İslam dünyasında da hakim olan koşulların gerçek yansımasıydı. İslam tarihi başlangıcının hicretin 13. yüzyılının sonlarında İslam dünyasının durumunda ilk göze çarpan yan, güçlü Avrupa devletlerinin bu dünyanın büyük kısmı üzerinde egemenlik kurmasıdır. Java, Orta Asya, Hindistan, Mısır, Arabistan kıyıları, Tunus, Cezayir gibi ülkeler, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın siyasal, ekonomik ve militer hükmü altına girmiştir. Avrupa gücünün bu İslam dünyasının üstüne yayılışına bir tepki olarak 19. yüzyılın ortalarından sonra birçok Müslüman ülkesinde gözler Osmanlı hilafetine çevrilmeye başladı. 1882 yılına rastlayan hicretin 14. yüzyılı başında Abdülhamit İslam dünyasının halifesi olarak birçok ülkeden gelen tebrik telgrafları aldığı zaman İran, Fas ve bir iki küçük İslam devleti dışında İslam dünyası Avrupa egemenliği altına girmiş bulunuyordu. Hemen her köşede İslam halifesi etrafında bir İslam birliği özlemi uyanmış bulunuyordu. Dönemin göze batan ikinci koşulu Osmanlı Türkiye'si ile Avrupa arasındaki ilişkilerin Tanzimat'la başlayan biçiminden ayrılmasıdır. 1876 Anayasa bunalımında Mithat Paşa'nın büyük umutlar bağladığı İngiliz siyasetinin dönüşü Süveyş kanalına İngiltere'nin hakim olmasıyla kesinleşti. Tanzimat bildirisinde beri Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünün sürmesini desteklemeyi dış siyasetin bir parçası yapan İngiliz İmparatorluk Devleti için İstanbul'un Osmanlı Devleti eski önemini yitirmişti. İngiliz dış siyaseti bu devlete artık kendi yazgısına bırakarak onun Hindistan yolu üzerine rastlayan kıyılarında yavaş yavaş kendi nüfus bölgelerini kurma yönüne dönmüştü. Kendini Rusya ile İngiltere arasında siyasal bir boşlukta bulan 2. Abdülhamit Devleti bir süre ikisine karşı uzlaştırıcı bir siyaset gütmek zorunda kaldı. Bu Türk-Osmanlı halkına ve başka birçok Müslüman halka İslam halifesinin Avrupa diktasından bağımsız bir hükümdar durumuna geldiği kanısını veriyordu. Abdülhamit içeride ve dışarıda Müslüman dünyasında dindar bir halife görünüşüyle saygı kazanmıştı. Avrupa diplomasisinin ve Batı basınının bile Abdülhamid'in halifeliğinde büyük bir güç yattığı sanısını ciddi olarak kapıldığı zamanlar olmuştur. Osmanlı Türkiye'sinin ekonomik koşulları da halkın Abdülhamid'in tahtına bağlılığını sağlayacak biçimdeydi. Tanzimat'ta başlayan dış yardım yoluyla gerçekleştirileceği umulan büyük kalkınma projesinin iflasına karşı çıkan Namık Kemal'in terakki kavramı anayasa sorunu yılları içinde ikinci plana düşmüştü. Başta gelen Soluhan, terakki yerine ittihat oldu. Tanzimat'ın tarım, endüstri, eğitim alanlarındaki çabaları 1875 mali iflasıyla sona ermiş, çağdaşlaşmanın gerçekte Avrupa ekonomisinin bağımlılığı altına girmek olduğu, Avrupa endüstrisinin rekabeti karşısında yerli sanayinin çökmesi, Müslüman halk yığınlarının fakirleşmesi demek olduğu inancını vermişti. Bu gerilemenin yerine terakki yolunu açacak yol Müslümanların ittihadı olmalıydı. Bu koşullar Abdülhamit rejiminin neden halka çekici gözüktüğünü anlatır. Halk onu kendi devleti sayıyordu. Halk dış yardım ve destekle Avrupa'dan alınmış yöntemlerle değil, yerli güçlerle, geleneklerle İslam dininin şeriatı sayesinde Batı dünyasından bağımsız ayakta duran bir rejime kavuştuğunu sanıyordu. Çağdaşlaşma sorununun gerektirdiği değişme zorluklarından kurtulan halk, durgunluğun rahatlığından da memnundu. Tanzimat paşalarının ısraflı hayatından Ermeni ve Rum sarraflarıyla, Avrupa bankerleriyle olan dalaverelerinden bıkan halka, Abdülhamit'in ağırbaşlı tutumlu, dindar görünüşü, sade giyinişi çok daha saygı verici geliyordu. Evindeki, çarşısındaki, sokaktaki adam şimdi geleneklerinin huzuru içinde yaşayabilecekti. Abdülhamit rejimi kendisine özlemlerinin bir gün gerçekleştirileceği hayali bir dünya yaratacaktı. Şimdi hayatın görünen koşullarının yarına sakladığı kötü anlamlardan habersiz yaşayış dönemi açılmıştı. Osmanlı tahtına Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesine kayıtsız şartsız gönüllü olarak bağlanma psikolojisi o kadar bulaşıcı olmuştur ki, aklı başında sayılan hemen hemen hiç kimse yıllarca bunun büyüsünden kurtulamamıştır. Hatta Avrupa'daki yeni jön Türklerin birçoğu Abdülhamit yönetimine karşı savaştıkları yıllarda bile onun temsil ettiği iki makama, hilafet ve saltanata karşı beslenen itaatkarlık duygularından kendilerini kurtaramamışlardır. Abdülhamit yönetimine karşı yaptıkları suçlamaların haklılıklarına karşın bu psikolojiyi yaratan sadece Abdülhamit'in çok abartılan, korkunç ya da gülünç psikolojisi değildir. Abdülhamit sadece eline geçen elverişli toprağın bakımını ve süslenmesini sağlamıştır. Bu rejimi yakından doğru ve nesnel olarak tanımamız ve onun nitelikleri hakkında sonradan ortaya atılan iddiaların, abartmaların etkilenmememiz için bu çevre koşullarını hatırlamak gerektiren başka söz konusu rejimin trajik ve komik yanlarının abartılmasında gelecek bölümde inceleyeceğimiz ikinci jön akımındaki kişilerin kendi yanılmalarının çözümünü bulamayışlarının büyük payı olduğunu da hesaba katmak gerekir. İkinci Abdülhamit rejiminin portresi. Anayasalı bir İslam devleti modeli olarak alınan ikinci Abdülhamit rejiminin yönetim sistemi, saydığımız koşullar altında genel bağlılığı ta baştan sağladıktan sonra ne anayasanın ne de parlamentonun başka bir önemi kalmıştı. Ancak teoride ikisi de vardı. Abdülhamit'in anayasayı ve parlamentoyu kaldırdığı iddiası ancak onları teoride kalmış organlar olarak askıya alması anlamında doğrudur. Teoride ikisi de rejimin sonuna kadar vardı. Yasama gücü olmayan, halk iradesinden doğmamış olan parlamentonun zaten gerçekliği yoktu. Anayasanın ise kendisinde bulunan bazı maddeler onu hükümsüz ve gereksiz kılmıştı. Asıl güç, sultan ve halife olarak padişahın etrafında toplandı. Abdülhamit parlamento yerine bir dizi özel danışma komitesiyle kendisini çevreledi. Bu istişare komiteleri siyasal, dinsel, askeri sorunlarla padişaha danışmanlık yapıyorlardı. Bir bakıma Abdülhamit, yeni Osmanlıların İslam konstitüsyonlarının saydıkları meşveret usulünü onlardan daha tutarlı ve daha doğru yolda uyguluyordu. Bütün güçlerin merkezleşmesinin yarattıklarından biri geniş bir bürokrasi örgütü oldu. Bu bürokrasi bu rejimin en baskıcı fakat en zayıf yanı olmuştur. Çünkü çağdaş bir yönetim sistemi olması için gerekli kadrolardan ve rasyonel yöntemlerden yoksundu. Bu merkezleşmiş bürokrasiyle yaşayan tek mütevazi modern teknik araç telgraftı. Bu dönemde Batı uygarlığından alınıp çok benimsenen en önemli teknik araç bu olmuştur. Başkent ile vilayetler arasında sayısız gizli haberleşmeler için icat edilmiş şifreler, hükümet yönetiminin en geliştirilmiş aracı oldu. Bazı haberleşmede kullanılan ağdalı Osmanlıca ile şifre dili büyük bir aykırılık gösteriyordu. İlk telgraf hattı 1855'te Kırım Savaşı sırasında açılmıştı. Fakat Abdülhamit döneminde 30 bin kilometreden fazla telgraf hattı gerilmiştir. Bu hatlar Hicaz'a, Yemen'e kadar uzanıyordu. Başkent Ege ve Akdeniz'deki adalara da telgraf kabloları bağlanmıştı. Mors işareti çabucak Türkçe'ye uygulanmış, en son model telgraf makineleri getirtilmiştir. Fransa'yı telgrafçılık öğrenimi için öğrenciler gönderilmiş, telgrafçı yetiştirmek için kurslar açılmıştı. Osmanlı hizmetinde çalışan bir Fransız telgraf mühendisinin dediği gibi, Türkiye yol ve demir yollarının gidemediği yerlere kadar telgraf hattını geren ilk ülke olmuştur. Abdülhamit rejimine sadakatle hizmet eden telgraf, onun yıkılışına da ilk önce yardım eden araç olmuştur. Bu çeşit diyalektik çelişkilere başka alanlarda da rastlayacağız. Bürokrasi başka bir örgütün daha gelişmesini gerektirdi. Bu memurların ve amirlerin devlete bağlılığını kontrol edecek kişilerden meydana gelen geniş bir hafiye ve jurnalci örgütüdür. Bu örgüt denetleme ile görevlendirildiği bürokrasi örgütünden farklı olarak gizli resmi olmayan örgüttü. Fakat haber toplama ve verme işinde sınırsız özgürlüğü vardı. Türk diline olan hediyesi onun bürokratik kaynağına açıktır. Fransızcadan gelen jurnal sözcüğü, bürokraside memurların amirlerine verdikleri günlük rapor anlamından çıkarak başkaları hakkında gizli rapor verme anlamı kazandı. Hafiyelik ve jurnalcilik örgütünün başkentte baş hafiye adı altında bilinen resmi bir makamı, dairesi ve ödeneği olmakla birlikte hafiye ve jurnalci kadroları temelde geniş bir gönüllü ordusuydu. Bu gönüllü hafiye ve jurnalli ordusunun padişahın idaresine telgraf ve bürokrasi kadar başarılı bir katkısı olduğu söylenemez. En önemli başarısı rejimin tehlikeli saydığı kişileri gölgelerinden korkacak kadar uslandırmış olmasıdır. Bunlara gördükleri değil, hatta duyduklarını bile değil, tahmin ettiklerini, şüphe ettiklerini de bildirme özgürlüğü verilince, saray devleti okumaya bile vakit bulamayacağı kadar çok gizli rapor içine gömüldü. Bunların birçoğunun asılsız oluşu inanılırlık derecelerini de kaybettirmeye başladı. Birçok kişi başkalarına kötülük etmek düşüncesinden ziyade, kendilerini korumak düşüncesiyle görünüşte önemli, aslında temelsiz haberler uydurup göndermeye, bazıları da bundan iyi bir gelir sağlamaya başlamışlardı. İnanıldığını yitirilen bir örgüt, bir bumerang gibi geriye teper. Pek muhtemel olarak halk, böyle bir örgütün varlığından bile habersiz kalmıştır. Çünkü bu örgütün hedefi halk değil, padişah düşünülebilecek mevkide olan kişilerdir. Bunlara sadrazamlar, şeyhülislamlar, nazırlar ve paşalar, yüksek komutanlar ve genç öğrenciler dahildir. Padişahı halkı güden bir çoban sayan şeriatçı ideolojide halktan ürkmeye lüzum yoktur. Tanzimat döneminde yönetim işlerinde okur yazar yetiştirme amacıyla kurulmuş olan Mülkiye Okulu, Abdülhamit döneminde Mektebi Mülkiye-i Şahane olarak Abdülhamid'in itibarlı bürokrasisinin eğitildiği merkez olmuşken, okumuşlar bile jurnalci ve vahafiye olarak rejimin gözü ve kulağı olurken, Abdülhamid ilk ve en büyük başarısını ordu ve donanmayı kendine bağlamakta göstermiştir. Ordunun ve Abdülaziz'in savaş gemisi merakı sayesinde gelişen donanmanın 1876 devriminde nasıl önemli bir payı olduğunu gözüyle görmüştü. Süleyman Paşa'nın Sen Kayra modeline göre ıslah ettiği ve bir devrimci bir ocak durumuna getirdiği harp okulu ve komutanları tehlikeli kişilerdi. Bunlar Abdülaziz'in sarayını sardıkları zaman hiddetinden balkona koşan padişahın kendi donanmasının toplarının saraya çevrili durduklarını görünce ayağı suya ermişti. Bunlar her şeyi gözetleyen Abdülhamit'e ders vermişti. Onun için daha Kanuni Esasi Komisyonu çalışmaları zamanında kendi yanının güvenliğini sağlayacak alçak gönüllülük girişimlerini başlatmıştı. Önce sarayda sıkı bir yönetim kurduktan sonra 4. Murat tahta çıktığı zaman Ermeni ve Rum sarraflarına 1 milyon altından fazla borcu olduğu halde Abdülhamit'in tahta oturduğu zaman 100 bin altın birikmiş serveti olduğu söylenir. Tahta oturuşunun 15. günü Başkomutanlık idaresine serasker kapısına giderek komutanlar ve subaylarla akşam yemeği yedi. Başkomutan Redif Paşa'yı seslenen bir nutuk söyledi. İkinci Abdülhamit zamanından beri hiçbir padişahın yapmadığı bir alçak gönüllülük gösteriyordu. 4 gün sonra tersaneyi ziyaret ederek donanma subaylarıyla yemek yedi. 2 hafta kadar sonra Meşihat'a giderek ulema ile iftara oturdu. Bakanları saraya davet eder, mabeyinin paşa ve beyleriyle birlikte hepsine ziyafet çeksi. Rusya savaşı dolayısıyla askeri Haydar Paşa hastanesini ziyaret ederek cepheden gelen yaralılara atiyeler dağıttı, camilere giderek halkla birlikte namaz kıldı. Zamanla Abdülhamit güven sağlayan bir müşir ve gazi komutanlar grubuyla kendini çevreledi. Hüseyin Avni Paşa'nın 1876'da yaptığı askeri ıslahatın meyvelerini o topluyordu. Kendisi de 1883'te Alman generali von der Goltz'u getirtti. Onun yaptığı en önemli ıslahat kurmay subaylığını ve onların savaştaki önemini kurmak oldu. Fakat Abdülhamit'in Goltz Paşa'nın Avrupalı kafasıyla giriştiği askeri harekat rejiminden ve manevralarından ödüğü patlamaya başlamıştı. Alman generali dostlarından birine yazdığı bir mektupta şöyle der: "Padişahın evhamı yüzünden burada gerçekte iyi bir ordu kurulamaz. Atış eğitimleri zamanında o kadar sinirleniyor ki zaten istifamı verip onun kendi amacına kendi başına ulaşmasını sağlamaya bırakmayı düşünüyorum. Askeri birliklerin yığınak yapması gerektiğinden, bunun arkasında bir darbe komplosu olabileceğinden korkuyor. Belki de orduyu kuvvetlendirmekten ziyade onu savaşa yaramaz bir güç halinde tutmak istiyor. Padişahın kendi ordusunu kendine düşman sayması yüzünden bütün girişimlerim sonuçsuz kalıyor. Kendi ordusunu Rusların, Bulgarların, İngilizlerin bir aradaki ordularından daha tehlikeli bir düşman gibi görüyor. Abdülhamit Goltz Paşa'nın yetiştirdiği kurmay subaylardan ziyade gazi ve müşir unvanlarını verdiği göğsündeki nişanlarla donattığı paşalara dayanıyordu. Bu paşaların yetiştikleri zamanlarda Osmanlı ordusunda henüz kurmay eğitimi ve örgütü yoktu. Bunlar kurmaylığın ne olduğunu bilmediklerinden 2. Abdülhamit zamanındaki alaylı komutanlar gibi cesaret, kahramanlık, tecrübe görmüşlük gibi şeylerle ordularını yönelttiler. Fakat harekatın daima saraydan denetlendiği için oradan çıkarılan emirlerle çatışma haline düşerler, ya azledilirler, ya ordudan bozulur, ya da kendilerine şehit olurlardı. Başarı gösterenlere gazilik verilirdi. Bu dönemde Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, Yunan Savaşı kahramanı Gazi Ethem Paşa'nın, Doğu cephesinde bulunan Gazi Ahmet Muhtar Paşa gibi hepsi de gazi ve müşir olan yüksek komutanlar, Abdülhamit döneminin en güçlü destekleri oldular. Saray etrafında bir yüksek ulema, bürokrasi ve paşa aristokrasisi gelişmeye başladı. 58. ayrımın sonu. Sayfa 346. Devamı 59. ayrımda.